Evde yapılacak onca iş var ama güvenilir usta mı bulamıyorsunuz? Beni çağırın. Anlarmış gibi biraz bakarım, sonra beceremeyince Mr. Usta'ya giderim. Kuru temizlemeden klima bakımına, koltuk ve halı yıkamadan mobilya montajına, boyadan taşınmaya kadar her şey tek platformda. Tek tek usta aramak yok, teklif kovalamak yok, zamanında gelecek mi derdi yok. Net fiyatı görüp randevu saatini seçiyorsun. Usta istediğin gün ve saatte kapına geliyor. Bu aya özel %50 indirim fırsatı varmış. Kaçırmamak için hemen MrUsta.com.tr'ye girip POD50 kodunu kullanın. Her işi ustasına bırakın. Bana bırakmayın. Fularsız Entelli'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi ben Epstein serisiyle gerçek dünyaya doydum. Biraz hayal dünyalarına geri dönelim. Zaten son bölümü takiben Amerikan Adalet Bakanı kovuldu biliyorsunuz. Görevimizi yerine getirdik. Daha da konuşursam hükümet düşer, piyasalar çakılır. Yeter. Ya da çakılsın ya, boş ver. Bir parantez açayım unutmadan. Birkaç yorum geldi çünkü. Tahmin ettiğim gibi sadece Epstein'in hapisteki ölümü hakkındaydı. İlla suikast olduğunu kanıtlamamı bekliyorlardı sanırım. Başka bir şey deyince bozulmuşlar. Dediğim de şu, eskiden kesin suikast olduğunu düşünüyordum. Çünkü bu kadar farklı şey aynı anda ters gidemez diye düşünüyordum. Artık öyle düşünmüyorum. Sebeplerini açıkladım. İkna etmediyse hiç sorun değil. Zaten amacım ikna değil. Üstelik kendim de açık kapı bırakıyorum. Çünkü bir kere kameralar bunu açık kapı bırakıyor. Dahası o şüpheli gardiyanın meclis sorgusu henüz olmadı. Bakalım ne olacak? Bunu dedim. Artık bu kadarcık fikir ayrılığına da tahammül edin kardeşim. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Ortada gerçekten bir komplo var. Suikast olsun olmasın, yetkililer sistematik biçimde yalan söylemişler, örtbas çabası göstermişler. Bunu tam olarak niye yaptıkları tartışılabilir de, yaptıkları kesin ve hiçbirinin bir bedel ödemediği de kesin. Serinin en başından beri dikkatini çektiğim şey bu. Sadece hapishanedeki ölüm konusunda değil. Ta ilk soruşturmalardan bu yana durum böyle. Bakın, sırf o Adalet Bakanı'nın geçenlerde yeminli sorgu sırasında kendisine sorulan soruları cevaplamak yerine "borsalar rekor seviyede, onu konuşalım" demesi var ya, biraz abarttığımı düşüneceksiniz ama o bile bana kalsa hapiste cezalandırılmalı. Çünkü toplumun adalete inancını çürütüyor. Neyse, dönelim hayal dünyalarımıza. Dönecek bir şey kaldı mı diyeceksiniz? Ne de olsa vakıf serisini bitirmiştik. Hikayeyi dinledik, fikirlerin kritiğini yaptık, içinde yaşardıkları zamanın ruhunu anlattık, daha ne yapalım? Ama bir eseri anlamanın en iyi yollarından birini henüz denemedik. Kıyas. Yapılacak en bariz kıyas da vakıfın birçok öğesini kopyalamış olan, hatta Asimov'a doğrudan bir cevap olarak yazıldığı düşünülen Dune. Ya dur, bağırma hemen, bir şey anlatıyoruz şurada. Şimdi kıyas lafını duyunca insanın aklı ister istemez hangisi daha iyi, hangisi daha kötüye gidiyor. Onu bir aradan çıkarayım, rahat edelim. Dune daha iyi. Bu kadar, tartışma bitti. Hatta birçok kişiye göre yazılmış en iyi bilim kurgu romanı. Ben de onlardan biriyim ama bu demek değil ki illa onu daha çok seveceksiniz. Okuması zor gelebilir, yeterince hard sci-fi olmayabilir. O işin doğrusu yok. Ben ikisinden de eşit derecede zevk almıştım mesela. Bugünkü derdim zevkleri, renkleri tartışmak değil, eserlerin arasındaki paralellikleri incelemek. Sistemler, kahramanlar, dinin rolü, teknoloji, kehanet, insanların uzak geleceği hakkında neler demişler. Bayağı örtüşüyorlar çünkü. Tabii tam olarak hangi eserleri kıyaslayacağımızı belirlememiz lazım. Vakıf ile genelde kastedilen orijinal üçlemedir. Ben burada 4. ve 5. kitapları da katacağım, gaye fikrini işlediklerinden. Dune daha karışık. Seride toplam 23 kitap var. Çoğu lüzumsuz zaten. Fan fiction'dan halliceler. Esasen insanlar ya ilk kitabı kastederler Dune ile, ya da Frank Herbert tarafından 1965-85 yılları arasında yazılmış 6 kitabı. Bölümün sonuna kısa bir okuma rehberi ekleyeceğim. Orada daha ayrıntılı anlatırım hangisi kime göre. Şimdilik ilk 4'ünü ele alacağımı söylemekle yetineyim. Çünkü ana hikaye orada sonlanıyor. Bu giriş kısmı da burada sonlansın. Kendi ağırlığı altında ezilen, çürümeye yüz tutmuş bir medeniyetin enkazından yepyeni bir insanlığın doğuşuna uzanan bin yıllık kehanet. Vakıfı tek cümlede özetlemeye çalışırsam bunu derdim. Bilin bakalım Dune'u nasıl özetleyeceğiz? Kendi ağırlığı altında ezilen bir medeniyetin enkazından yepyeni bir insanlığın doğuşuna uzanan binlerce yıllık bir kehanet. Evet, ikisinin de iskeleti aynı. Uzak gelecekte insanlık galaksiye yayılmış, akıl almaz sayıda insan yaşıyor, çok fazla dünya var ve sadece insanlar var. İlk Dune kitabıyla aynı dönemde başlayan Star Trek'teki gibi bir evrende değiliz yani. Galakside başka akıllı canlı yok. Ve zamanda ne kadar ileri atlarsak atlayalım, ne tür teknolojilere sahip olursak olalım, siyasi sistem eski kalıpları takip ediyor. Asimov'un kullandığı kalıp Roma İmparatorluğu'ydu. Medeniyeti temsil eden bir merkez var, çevredeki barbarlarla çekişme yaşıyor. Merkezin etki alanının daralması çöküşe denk geliyor zaten. Somut bir çöküş teknolojik ve ekonomik anlamda. Yani imparatorluğu etrafı karanlıkla kaplı bir mum ışığı gibi hayal etmiş. Bir noktada karanlık içinde uzaklarda bir yerde bir ampul yanacak. Daha da ileri teknolojiye sahip bir ışık kaynağı olarak bu sefer o etrafını aydınlatarak yeni bir merkez oluşturacak. Herbert ise feodal bir düzen hayal etmiş. Bir imparator ve etrafında irili ufaklı bir sürü hanedan. Padişah da diyebiliriz çünkü kitapta o terim kullanılıyor. Padişah en güçlü oyuncu ama diğer hanedanların toplamından güçlü değil. O yüzden aralarında bitmek bilmeyen taht oyunları oynuyorlar. Yalnız bu oyunlar toprak kontrolüyle sınırlanmıyor. Tüm üretim ve ticareti kontrol eden bir mega şirket var. Oradaki hisseler ve yöneticilik pozisyonları içinde yarışıyorlar. Esas mücadele orada aslında çünkü esas zenginlik orada. Önemli olan herkes yönetim kurulunda, en büyük hisse de imparatora ait. Yazar burada petrol karteli OPEC'ten ilham aldığını belirtmiş. O zamanlar dünyadaki üretimin yarısından fazlasını kontrol ediyorlardı. Birkaç sene içinde de bu oran 3'te 2'ye çıkacaktı. Monopoli olmaya doğru gidiyorlardı yani. Bana kalırsa Doğu Hindistan şirketi biraz daha iyi bir örnek olurdu. Çünkü dünyanın en büyük şirketiydi ve temaya da uygun, feodal düzende başlamıştı. Tek sorun kendi taşımacılığını halletmesiydi. Kendi donanmaları var zaten. Dune'da o iş biraz farklı. O işi yapan başka bir monopoli var. Ve en azından onlar feodalizm temasına uygun biçimde lonca olarak örgütlenmişler. Uzay loncası deniyor. Uzak mesafeler arası, sivil veya askeri her türlü taşıma onların kontrolünde. Çünkü uzayı bükerek ışık hızından hızlı seyahat etmeyi becerebilen, o hesapları yapabilen özel insanlara sahipler. Bir parantez açayım burada. Eğer Vakıf'ın yeni dizisini izlediyseniz oradaki Spacer'lara çok benziyorlar. Fakat bu tamamen dizinin uydurması. Asimov'un öyle bir fikri yoktu. Spacer terimini bambaşka bir şey için kullanmıştı. Yani kafa karıştırıcı bir şekilde dizi birebir Dune'dan kopya çekmiş ama Asimov'un terminolojisini kullanmış. Bir dayağı hak ediyorlardı neyse. Velhasıl padişah, asiller ve lonca arasında ara sıra bozulup sonra tekrar oturan bir güç dengesi var. Tabi feodal düzen demişken tarikatsız olmaz. Sadece kadınlardan oluşan bir dini tarikat perde arkasından herkesi yönlendirmeye çalışıyor. Onların kendilerine göre bir planları var. Sistemin gizli dördüncü öğesi onlar. Bariz bir siyasi çöküş ve karanlık çağ tehlikesi gözükmese de genel bir durağanlık hakim. Herkesin yeri belli. Şu lord yükselir, bu lord alçalır ama insanların çoğu yerlerinde duracaklar. Sınıf atlama diye bir şey yok, teknolojik ilerleme yok. Herkes ruhunu kaybetmiş biraz, evcil hayvan gibiler. İşin ilginç yanı şu, bu durağanlık çok daha büyük bir dengesizliği altında saklıyor. Çünkü her şey vakıfta karşılığı bulunmayan bir maddeye bağlı, baharat. Melanj da deniyor kitaplarda, herkes bir şekilde buna bağımlı. OPEC benzetmesi bir tık daha uygun hale geldi bunu göz önüne alınca. Petrole benziyor ama çok daha değerli. Evrendeki en değerli şey. Ve sadece tek bir gezegende çıkıyor. Dolayısıyla oraya bir şey olursa tüm sistem bir anda çökebilir. O açıdan karanlık çağ tehlikesi var. Bir anda ışıklar sönebilir. Ne tesadüf ki o gezegenin yerel halkı da Araplara, özellikle Bedevilere benziyor ve Arabistanlı Lawrence misali dışarıdan gelen bir yabancı bunları kışkırtarak statükoyu bozmak isteyecek. Yani ucundan Osmanlı ile alakası var tarihsel açıdan. Durağanlık fikrini somutlaştırmanın en kolay yolu teknoloji. Bizim hayatımızda teknoloji her sene ilerlediği için, birkaç 10 sene sonrasını bile tahmin edemeyeceğimiz için, bunu da biliyoruz. Yetersizliğimizin farkında olduğumuz az sayıdaki konudan biri. Binlerce sene boyunca yerinde saymış toplum tasvirleri doğal olarak dikkatimizi çekiyor. Fakat yazarların teknolojiye yaklaşımı kökten farklı. Asimov genel olarak iyimser. Onun kötü senaryosunda insanlar kullandıkları makinelerin nasıl çalıştığını anlamayan, unutan teknisyenler haline gelmişti. Gerçek bir mühendislik kalmamıştı, bilim de kalmamıştı. Bilim dediğin bilim tarihi olmuş. Herkes sürekli geriye bakıp ansiklopedi oluşturmakla meşgul. Ta ki vakıf kurulana kadar. Yani teknoloji ve bilimsel merak kurtuluş için tekrar yeşertilmeliler. Daha doğrusu kurtuluşun kendisi o zaten. Yoksa daha üstün bir amaca hizmet eden bir araç değil. Gayet pozitif bir ahlaki yargı var burada. Zaten hikayenin kahramanı da, eğer bir kahramanı olduğunu düşünüyorsak, bir bilim insanı. Kullandığı araç matematik. Kısacası Asimov'un umudu, o hantallığın, çöküşün akılla anlaşılabileceği, hatta düpedüz hesaplanabileceği, sonra yine akılla düzeltilebileceğiydi. Frank Herbert ise her şeyi tepetaklak etmiş. O kadar bariz bir teknolojik gerileme betimlemiyor. Yalnız daha ilginç bir görsel betimleme yapmış. Herkeste güç kalkanı olduğu için ileri teknoloji bir şey. Yine başka ileri teknoloji silahlar işe yaramaz hale gelmiş. O yüzden herkes kılıçla bıçakla dövüşüyor. Yani bilakis ileri teknoloji yüzünden ortaçağ imajı iyice kuvvetleniyor. Benim çok hoşuma giden bir detaydır. Genel olarak kötümser adam. Teknolojiyi nötr bir araç olarak gördüğü dahi şüpheli. Daha ziyade tembelliğe ve yabancılaşmaya yol açacağını düşünüyor. Üstüne basa basa yücelttiği tek bir bilim var, ekoloji. Hikayedeki en önemli bilim insanı bir ekolog. Her şeyin birbirini nasıl etkilediğini gösterdiği için, sistemin üstünde veya dışında değil de onun ufak bir parçası olduğumuzu gösterdiği için önemli. İnsanlara tevazuyu öğretiyor. Yalnız teknolojinin tek kötü yanı tembellik, yabancılaşma değil, daha da kötü bir yanı var, kontrol. Örneğin Asimov'un hayranlık uyandıran bir matematik eseri olarak sunduğu Sheldon planı onun için korkunç bir şey. Çünkü toplumların geleceği tahmin edilebilirse sonsuza kadar esaret altına alınabilirler. Asimov da böyle bir tehlikenin farkındaydı da ilgili teknikleri sır olarak saklayıp sadece insanlığın iyiliği için kullanacak, güç delisi olmayacak bir yönetici kastı hayal etmişti. Herbert açısından bu naiflikten başka bir şey değil. Böyle bir şey olamaz. Çünkü güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Kaderimizi bilmekten daha mutlak bir güç var mı? Bence ikisi arasındaki farkı en iyi gösteren örnek, paradoksal olarak iki eserde de eksik olan bir bilim kurgu klişesi. Robotlar. Modern tabiriyle yapay zeka diyelim. İki evrende de bulunmuyorlar. Fakat neden bulunmadıklarının sebebi farklı. Asimov açısından başlangıçta üslup tercihinden ibaretti. Yoksa akıl edemediğinden değil. Sonuçta bu seriyi yazarken eş zamanlı olarak robot serisini de geliştiriyordu. Ta 1940'lardan beri. Muhtemelen orada kullanacağı fikirleri burada harcamak istememiş. Ve tabii ne kadar çok yeni öğe olursa okuyucunun ana fikirlere konsantre olması o kadar zorlaşıyor. Onu önlemek istemiş. Dune evreninde ise yapay zekanın yokluğu ana hikayenin merkezi bir parçası. Binlerce sene öncesinde galaksi çapında yürütülen bir cihadın sonucu. Cihat kelimesini aynen kullanıyor. Yalnız taraflar zannedeceğiniz gibi klasik insanlar ve makineler değil. O kadar basit değil. Herbert'ın içgörüsü yapay zekanın insanları sadece tembelleştirmediği, onları köle ettiği yönünde. Eğer bir makine senin yerine düşünebiliyorsa, o makineyi programlayan kişi düşüncelerine de sahip olacak. O yüzden de cihat aslen bu makinalar üstünde yükselmiş yeni elitlere karşı yürütülen bir mücadele. 60 sene önce yazılmış şeyler ve bizim çağımızda çok daha alakalılar aslına bakarsanız. Doğal dil modellerinin daha şimdiden kullanıcıların düşüncelerini çok büyük bir ölçekte etkilediklerini görüyoruz. Velhasıl iki nesil süren bir mücadeleden sonra her türlü düşünen makine yasaklanmış. İnsan zihnine benzer bir makine yapmayacaksın denmiş. Thou shall not kalıbıyla başlıyor. Dini bir emirmişçesine ki dini bir emir zaten. Din o yönde evriliyor. Hem yasak hem günah. Bir bilgisayar bile yapmıyorlar. Zihinsel her iş organik yapılmalı. O yüzden de hesap kitap işinde özelleşen insanlar türemiş, mentat denen. Bir anlamda en gelişmiş makineler onlar. Keza uzay loncasının navigatörleri de uçuş bilgisayarı görevi görüyorlar. İşin komik yanı şu, Asimov 30 senelik bir aradan sonra vakıf serisine döndüğünde çok büyük ihtimalle Dune'dan esinlenerek, yani kendisinden esinlenmiş eserden esinlenerek benzer bir açıklama uyduruyor geriye dönük bir şekilde. Eski zamanlarda robot kullanan uzay yerleşimcileriyle diğerleri arasındaki bir savaştan sonra robotlar tabu haline gelmişler. Tabii ona bir de sürpriz eklediğini görmüştük. Robotlar aslında yok olmadılar, insanlığı perde arkasından gütmek için saklandılar. Benim bu sürprizde de epey derdim olduğunu hatırlayacaksınızdır belki. Çünkü psikotarih fikrinin birebir zıttı. Neyse deşmeyelim eski yaraları. Sonuçta robotlar iki eserde de yok ama Dune'daki açıklama hem felsefi açıdan hem de tarz açısından daha tutarlı ve yazarların genel olarak teknolojiye bakışındaki farklılığın altını çiziyor.
Türkiye'nin en büyük podcast platformu Podbean Media şu ana kadar web sitesiyle huzurlarınızdaydı. Artık bir mobil uygulaması da var. Üstelik tüm programlarıyla tamamen ücretsiz hem sesli hem videolu olarak hizmetinizde. Podbean.
Sanırım iki eser arasındaki en dikkat çekici örtüşme hikayeyi ilerleten şey olan kehanet. Ve her zamanki gibi yaklaşımlar tamamen farklı. Vakıf versiyonu görece basit. Hatırlarsanız kehanetle daha ilk sayfada tanışıyorduk. Tamamen bilimsel süreçlere dayanıyordu. Bazen dini bir kılıfa bürünse de okuyucu her zaman gerçeği biliyor. Karanlık çağları erken bitirme amacında olduğu için de ahlaken hiç sorgulamıyoruz. İyi bir şey deyip geçiyoruz. Son olarak ancak dev ölçeklerde işlediği için kimse bunalımlara girmiyor. Böyle bir evrende yaşamanın kişisel muhasebesini yapmıyor. Sonuçta her biri kendini yeterince özgür hissediyor. Dune'da ise mesele çok katmanlı. Seküler ve mistik anlatılar iç içe geçmiş. Başlangıçta dinin bariz biçimde araç olarak kullanıldığını görüyoruz. Bene Gesserit tarikatı gerektiğinde yerli halkları manipüle edebilmek için çeşitli efsaneler yaymış aralarına. Esas oğlanımız ve bir tarikat rahibesi olan annesi gezegene gelir gelmez böyle bir Mesih efsanesini fark edip avantajlarına kullanmaya başlıyorlar. Oraya önceden yerleştirilmiş bir hayatta kalma kiti gibi hemen Mesih rolüne soyunuyor. Fakat bu sahte katmanın altında tarikatın gerçek bir planı yatıyor. Binlerce sene boyunca çeşitli hanedanlar arasında sürdürdükleri gizli bir çiftleşme programı sonucu özel güçlere sahip birini yaratmak istiyorlar. Bir anlamda gerçek bir Mesih yaratmak istiyorlar. Burayı biraz açalım. Koca evrende sadece Dune gezegeninde çıkan baharat, isterseniz bir sihir, isterseniz doğal bir teknoloji olarak düşünülebilir. Fark etmez. Çeşitli etkileri var. Normal kullanıcıların ömrünü uzatırken yüksek dozlarda belli kişilere duru gör yeteneği bahşediyor. Örneğin uzay loncası pilotları bükülen uzaydaki güvenli rotaları bu sayede önceden görebiliyorlar. Keza tarikat üyeleri de bu sayede yüksek farkındalık kazanıyor. Anne tarafındaki atalarının yaşam tecrübelerine ve kişiliklerine ulaşabiliyorlar. Bir kütüphaneye ulaşır gibi. Sonuçta hem geçmişe hem de geleceğe doğru sınırlı biçimde uzanmak mümkün. İşte tarikatın projesi olan Mesih, iki yöne de sınırsızca uzanabilecek, tüm geçmişi ve olası gelecekleri görebilecek birisi. Tarikat onu erken yaştan itibaren eğiterek kontrol altında tutmayı ve onun aracılığıyla insanlığı sonsuza kadar yönlendirmeyi planlıyor. Hemen fark etmişsinizdir vakıf ile olan benzerliğini, özellikle ikinci vakıf ile özel güçlerini kullanarak geleceği de tahmin ederek perde arkasından her şeyi yönlendiren bir grup. Yalnız vakıfın iyi niyetli olduğu şüphesizdi. Sorgulamıyorduk bile. Oysa Bene Gesserit'in niyeti tartışmalı. Okuyucusuna göre pozitif de olabilir, tiranlık olarak da yorumlanabilir, nötr olarak da. Yalnız yazarın görüşü belli. Güvenmiyor. İyi niyetli olsalar dahi güvenmiyor. Mutlak kontrol içeriyor çünkü. Öğreniyoruz ki tarikatın planı aksamış. Tıpkı vakıfın katırı hesaba katamaması gibi. Hesaba katmadıkları bir aşk hikayesi yüzünden bekledikleri mucize çocuk bir nesil erken doğmuş. O doğanda kim? Tabii ki esas oğlanımız. Sahte sahte efsanelerde rol oynarken meğer gerçek bir efsanenin başrolündeymiş fakat sahneye biraz erken çıktığı için tüm senaryo değişmiş. Bu arada Paul halen bir seçilmiş kişi olduğunu düşünmüyor. Fakat yerliler arasında vakit geçirdikçe, o mis gibi baharatı bol bol içine çektikçe yavaş yavaş o yola giriyor gerçekten de. Bazı olası gelecekleri görmeye başlıyor. Yalnız bu vakıfta yüceltildiği gibi bir yetenek değil. Bir toplum mühendisliği fırsatından ziyade adeta lanet. Yani Paul da zaten 10 bin senelik bir planın ürünü olmasını sindiremediği gibi binlerce sene sonrasında gördüklerini de sindiremiyor. Korkunç vizyonlar. Kendi adına galaksiyi tamamen kana bulayacak bir cihad başlatılacağını görüyor. Çıkış yolu arıyor ama nafile. Tam olarak her şeyi göremiyor zaten. Daha ziyade dalgalı bir denizdeki gemici gibi. Tepe noktasındayken görüşü iyi, alçalınca herkes kadar kör. Bata çıka yol alıyor böyle ve alternatif yolların giderek kapandığını görüyor. Adım adım etrafına örülmüş olan sahte efsanenin akışına kapılıp gidişini izliyoruz. Bu yüzden güzel bu. İlk romanı okuyan birçok insan bu trajediyi atlamış. Askeri zaferlere odaklanarak klasik bir kahraman hikayesi gibi okumuşlar. Yazar buna üzüldüğü için bir kısmını Dune ile aynı dönemlerde yazdığı, çok daha kısa olan Mesih kitabı ile durumu netleştirdi. Cihat sonucu 60 milyar insan ölmüş, sayısız dünya yaşanmaz hale gelmiş, kitap zaten bunun bilançosuyla açılıyor. Her şey geri tepmiş. Vakıfta din bir yayılma aracı olarak kullanılırken hiçbir geri tepme etkisiyle karşılaşmamıştık. Buradaysa bir orman yangını gibi. Bir anda kontrolden çıkıp etrafını yakıp kül edebiliyor. Sonraları buna bir katman daha eklenecek. Altın patika denilen bir kurtuluş kehaneti gelecek. Diyeceksiniz ki ne kurtuluşu? Cihad zaten oldu bitti. Paul her şeyin başına geçti. Esas felaket geleceği görmenin ta kendisi. Bu mümkün olduğu sürece insanlar hiçbir zaman güvende olmayacaklar. O yüzden o yeteneği tamamen işe yaramaz hale getirecek bir plana girişiyor. Detayını vermeyeyim. O kadar da spoiler olmasın. Bir yandan da insanlığı canlandırmak için onları iyice baskılıyor. Sarmal bir yay gibi sıkıştırıyor ki sonunda yayı bırakınca fırlayıp gitsinler. Evrenin dört bir yanına dağılsınlar. Yani hem ruhen hem fiziken fırlayıp dağılsınlar. Türlü türlü uygarlıklar kurulsun. Tabii bu sürekli tehlike demek, savaş demek, insanlık hikayesinin kaybı demek, merkezi bir hikaye olmuyor. Ancak karşılığında hayatta kalma şansı ediniyorsun. Çok baskıcı bir güce karşı birbirlerinin sigortası gibi oluyorlar. Vakıftaki vizyonla tamamen zıt değil mi bu? Herkese uyacak en iyi toplumu, en iyi ekonomik modeli, en iyi kültürel normları, en iyi rejimi yaratmaya çalışan seçkin bir azınlık vardı. Herbert için bu saçmalıktan da öte zararlı bir şey. Röportajlarında sık sık belirttiği bir mesajı var. Kahramanlara güvenmeyin. Kendi aklınızı kullanın. Biz tür olarak Mesih efsaneleri yaratmaya, yarattıktan sonra da onların peşinden gitmeye programlıyız adeta. Belki bazılarımız biraz daha soyut düşünerek benzer umutları kişiler yerine sistemlere yüklüyorlar. Ütopyalar yaratıyorlar. O da bir tuzak. Her iktidar yozlaştırıcı olmanın ötesinde zaten en baştan kolayca yozlaşabilecek güç delisi insanları kendine çekiyor. Her iktidar çürür. Dolayısıyla çeşitlilikten ve istikrarsızlıktan öte bir reçete sunmuyor Herbert. Kısa bir parantez açayım. Dönemin şartlarına bakmak her zaman iyidir. Asimov'un görece iyimserliğini nasıl açıklayabiliriz mesela? Tabii kişilerin kendine göre karakter özellikleri de oluyor. Her dönemde yaşayanlar illa aynı şekilde düşünmüyorlar. O yüzden basitleştirerek anlatayım. Asimov hikayeleri 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yazdı. Yeni yeni sistemler kuruluyor her yerde. Birleşmiş Milletler gibi, Bretton Woods Anlaşması gibi. Amerika içinde de çok büyük bir değişim var. New Deal döneminde dev sosyal programlar başlamıştı. Dolayısıyla akıllı insanları bir araya toplayıp onlara iyi sistemler tasarlatabilirsek savaşları da fakirliği de yok edebiliriz. Buna dair bir inanç hakim. Herbert'in dönemi biraz daha farklı. Bu iyimserlik tırpalanmış. JFK suikastı olmuş, Vietnam Savaşı olmuş, bir sürü şey oluyor. Petrol krizi olmuş. Büyük sistemlere güvensizlik daha ön planda. Karşı kültür hareketi var. En sonunda da hikayeler aslında müthiş bir ironiyle bağlanıyorlar. Robotlar, mantık, akılcılık diyen Asimov, vakıf serisine çok sonraları geri döndüğünde gayet mistik bir olma halini öne çıkarıyor. Mutlak bir düzen olarak. Tersine mistisizme takıntılı olan Herbert ise bir daha hiçbir mistik liderin hüküm sürememesini sağlamak için rasyonel bir zorunluluk olan dağılma ile bitiriyor. Bir okuma rehberi iliştireceğimi söylemiştim düğün için. Kısa kısa onu da halledeyim. İlk kitap tabii ki zorunlu okuma, zorunlu deneme diyeyim. Çünkü ilk 100-150 sayfası ağır gelebilir. Olay örgüsünden ziyade world building var, kurgu dünya. Biraz sabredip olaylara dalınca yine de sevmezseniz o zaman bırakırsınız. Çoğu insan ilk kitabın ötesine geçmiyor. Tek olası sorun demin dediğim gibi kahramanın yolculuğunun yanlış anlaşılması. İkinci kitap buna açıklık getirdiği için karakter açısından tamamlayıcı. Yani ilk iki kitap birlikte düşünülebilir. Üçüncüsü, Dune'un çocukları bir geçiş hikayesi. Yeni bir kahramanın ortaya çıkışı ve dönüşümü anlatılıyor. Kelimenin tam anlamıyla dönüşümü. İnsan olmayacak çünkü o. Bu hikaye 1976'da basılır basılmaz çok popüler oldu. New York Times bestseller listesine giren ilk bilim kurgu romanıydı. Hemen de bunu paraya dönüştürmek için önceki kitaplarla birlikte paketleyip üçleme diye pazarlamaya başladılar. Bu sizi yanıltmasın. Yani vakıf üçlemesi gerçek bir üçlemeydi. Sadece ilk kitabı okursanız yarıda kalır. Üçüncü kitabın sonunda da hikayenin bittiğini hissedersiniz. O yüzden üçleme gerçek. Dune'da ise dördüncü kitap işi bağlıyor. Tanrı İmparator kitabı. Yani o olmadan yeni kahramanın dönüşümü anlaşılmıyor. Serideki birçok sorunun cevaplandığı yer burası. Tanrı İmparator'un garip yanı da diğer üçünden binlerce sene sonra geçmesi, kopukluk var yani ve bambaşka bir tarzı olması. Daha yavaş, içerik çok daha felsefi. O yüzden insan ağız tadıyla dörtleme diyemiyor. Herbert bundan sonra ikinci bir üçleme daha yazmaya girişti. Yine zamanda epey bir ileri atladıktan sonra 1500 sene kadar bu sefer Bene Gesserit'i merkeze alan bir şeyler anlattı. Yepyeni karakterler var, tarzı da farklı, daha hızlı. Fakat sonu gelmedi. Adam ne yazık ki erkenden öldü. Bunun ötesinde başkalarının yazdığı devam kitapları var. Okumadım. Eksikliğini de hissetmedim. Çünkü tavsiye edene bile rastlamadım. O derece yaygın bir nefret var. Özetlersek önce 1, sevdiyseniz 2'ye ekleyin. Onu da sevdiyseniz 3 ve 4'ü birlikte ekleyin. Halen doymadıysanız 5 ve 6'yı birlikte ekleyin. Ondan sonra da durun. Başka kitaplar da var. Benim kitapları okuyun. Asimov, Frank Herbert, ben. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bir sonraki bölümde Dünya Hala Buradaysa Foundation dizisiyle karşılaştıracağız. Merak etmeyin, kitabı çok daha iyiydi diye tembellik yapmayacağım. Sadece dizide olan harika karakterler var çünkü. Onlara bakarız. O zamana kadar siz de kendinize iyi bakın.